Merhaba, Montalk'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Geçen hafta çoğu kişi için yararlı olacağını düşündüğüm ve birçok araştırma yaptığım bir konudan bahsetmiştim. Keza aldığım geri dönüşler de buna yönelik oldu. Çok teşekkür ederim tatlı geri bildirimleriniz için. Tekrar karantinaya girdik. Yani ben bir süredir öyleyim. Aslında bu sokağa çıkma yasaklarının yeni başladığı zaman evde kalmaya başladım ve 3 haftaya yakındır hiç çıkmıyorum. Daha fazla bile olabilir belki. Biraz değişik gidiyor benim için karantina. Çünkü daha öncekinde işte okul bir tık daha az yoğundu. Şu an gerçek bir yoğunluk ve sınav haftası dönemi devam ediyor benim için hala. Bu süreçte de genel olarak iyi gelebileceğini düşündüğüm şeyler üretmek istiyorum. Hem yazarken hem podcast kaydederken. Bu bölümde de iyi gelebileceğini düşündüğüm bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Tabii ben burada kitabın ana içeriğini anlatacağım ama zaten bu genelde internete yazdığınızda bulabileceğiniz şeyler benim anlattığım kısım. Yani ben de işte kitabı okumadan önce arkadaşımdan tavsiye aldığımda ya da işte bir yerlerde gördüğümde kitabın içeriğini az çok biliyordum. Bu tarz bir şeyler çıkacağını da biliyordum ama yine de kitabı okuduğumda bu beni çok etkiledi. Bu yüzden bu podcast'i dinledikten sonra ben yine de kitabı okumanızı tavsiye ederim. Fakat bu tarz kitapları okumayı sevmeyen, tarzı olmayan insanlar için ki eskiden ben de böyle düşünüyordum. Bu tarz kitaplarla arası pek iyi olmayan insanlar için de en azından bunu farklı bir mecrada onlara ulaştırmak istediğim için bu bölümde size Tolteklerin Bilgeliği den bahseden 4 anlaşma kitabını anlatacağım. Toltec Bilgeliği aslında Meksika Kızılderililerinden gelen bir bilgelik kitabı. Bu kitapta bu geleneğin 4 tane anlaşmasından bahsediyor ve iddia ettiğine göre hayatla aramızda yaptığımız bu 4 anlaşma bizim yaşam kalitemizi arttıracak ve daha iyi insanlar, daha mutlu insanlar olmamızı sağlayacağından bahsediyor. Bu kitaba göre 4 tane anlaşma. Önce birincisinden başlıyorum. Birincisinde sözlerimize dikkat etmemiz gerektiğinden bahsediyor anlaşmada. Yani söz büyüdür diye geçiyor kitapta da. Buna ben oldukça inanıyorum aslında. Yani bu kitabı okumadan önce de böyle düşünüyordum. Hatta annem de çok söylerdi, söylediklerine dikkat et diye. Çünkü ağzımızdan çıkan sözcükler bir yerde hayatımızda tekrar karşımıza çıkabilir gibi bir inancım vardı benim. Kitabın ilk anlaşmasında da bundan bahsediyor. Ve sözü bir büyü olarak nitelendiriyor. Çünkü söylediğimiz ya da bize karşı söylenen sözler onaylama ya da onaylamama durumu olsa bile bize zehirleyebilir. Veya biz karşımızdakini söylediğimiz sözlerle zehirleyebiliriz. Ve bu yüzden de söylediğimiz sözlere dikkat etmek, sözün büyüsüne dikkat etmekten bahsediyor ilk anlaşmada. Bununla ilgili de şöyle bir örneği var. Annesinin başı ağrıdığı için Kesu Çirkin Sesin denilen bir çocuğu düşünün. Annesi tarafından bu çocuk sözle büyülenmiş ve uzun yıllar sesinin çirkin olduğunu düşünüp şarkı söyleyememişti. Aslında bizim istemediğimiz amaçlarla ya da farklı nedenlerle söylediğimiz sözler insanlarda değişik travmalara, değişik anılara ve değişik başarısızlık hikayelerine sebep olabiliyor. Bu yüzden söylediğimiz sözler özenle seçilmeli ve insanları nasıl etkileyeceğini biz o an kestiremesek bile yine de en azından düşünceli bir yerden konuşulması gereken sözler. Burada bahsedilen örnekte de benim de birçok kez yaşadığım, işte arkadaş ortamında yaşadığım, çok küçükken ya da çevremde sürekli duyduğum, aslında benimle ilgili öyle olmayan ama öyle olduğuna inandırılan bir sürü söz var. Bu yüzden bu sözleri hem bizim kullanırken dikkat etmemiz hem de daha önce bize yapılan, bu sözle yapılan büyünün tırnak içinde bozulmasını sağlamalıyız. Yani sözlerimize hem dikkat etmeli hem de bu bize söylenen anlaşmaları kendimize giydirip benimsememeliyiz. İlk anlaşma bundan bahsediyor. İkinci anlaşma da aslında ilk anlaşmanın bir bağlantısı. Hiçbir şeyi kişisel algılamamak. Genelde şöyle söylenir. Bir insan için o an bir iyilik yaptığınızda çok iyi biri olabilirsiniz. Veya onun için iyilik olmayan bir durum yaptığında çok kötü biri olabilirsiniz. Yani bir insan için ne olduğunuz, sizin yaptığınız davranışların etkisinden ziyade biraz da o insanın algısıyla ilgili bir durum. Yani sizin iyi biri olmanız ya da kötü biri olmanız o insanın o an sizi nasıl görmek istediği veya nasıl gördüğüyle alakalı bir durum. Yani bunlardan hiçbiri kişisel algılamalık bir durum değil. Bizim ne kadar iyi olduğumuz veya ne kadar kötü olduğumuz, o insanın bize karşı olan algısı, ruh durumu veya ona karşı gösterdiğimiz davranışın onun çıkarı için iyi veya kötü olmamasıyla doğrudan alakalı olabiliyor. Tabii ki bu %100 karşımızdaki kişiyle alakalı bir durum değil. Elbette bizim davranışlarımızın da etkisi var. Fakat genel olarak insanlar hep haklı çıkmak, sevilmek ve onaylanmak istiyor ve buna yönelik davranışlarda bulunuyor. Fakat buna yönelik davranışlarda bulunduğumuz, aynı davranışı bulunduğumuz iki kişi örneğin farklı tavırlar sergileyebiliyor. Bunun işte temel sebebi olayın bizimle kişisel bir alakasının olmadan karşıdaki kişinin algısının da önemli olduğu. Bu yüzden aldığınız hiçbir tepkiyi eğer bile isteye bir kötülük yapmadıysanız kişisel olarak algılamamak. Üçüncü anlaşmadan bahsedelim. Varsayımda bulunmayın. Bu benim hayatta en çok yaptığım şeydir. Ve bu kitaptan sonra gerçekten buna dikkat etmeye başladım. Ve normalde biliyordum bunu çok yaptığımı ama dikkat etmeye başladıkça aslında çok çok çok daha fazla yaptığımı fark ettim. Üçüncü anlaşma şundan bahsediyor. Olabilecek, olmuş ya da olması ihtimali olan şeylerle ilgili varsayımda bulunup bir enerji tüketmeyin. Çünkü varsayım yaptığınızda her şeyi kişisel algılayıp kendinizi o olayın merkezinde gibi görüp bunun etrafında bir varsayımda bulunabiliyorsunuz ve bu varsayımda aslında bazen sizi doğru bağlamdan çok farklı bir yere götürebiliyor. Kitapta da şöyle bir örnek veriyor bunun için. Sevdiğiniz bir kişi diyelim ki sizi aramadı ve burada işte bizim düşündüğünüz varsayımlar işte benden sıkıldı, beni sevmiyor, bana kızgın, ben onun için çok değersizim gibi birçok varsayıma varabiliyor. Ama aslında bu durum onun müsait olmaması ya da kendine biraz vakit ayırmak istemesi veya gerçekten unutması gibi şeyler olabilir. Bu durumda söylediğimiz bu varsayımlar aslında ilk anlaşmada olduğu gibi bizim kendi sözlerimize kendimizi buna ikna edip hem kişisel algılayıp hem bu sözleri söyleyerek kendimize bir büyü oluşturmamıza sebep olabilir. Bu yüzden varsayım yapmadan gerçeği öğrendikten sonra bir yargıya varmalıyız. Üçüncü anlaşmamız da buydu. Dördüncü ve son anlaşmada yapabileceğimizin en iyisini yapmak. Bu anlaşma biraz benim için tereddütlü bir durumdu ama kesinlikle yine haklı olduğunu düşünüyorum. Her ne yaparsak yapalım, bunu severek, mümkünse severek ve yapabildiğimizin o anki durumun. Yani örneğin ben bir ders çalışıyorum. Normalde benim normal performansım bir saatte örnek veriyorum 30 tane soru yapabilmekse ama o gün sadece 15 soru yapabildiysem o günün en iyi performansını yapmaya çalışırım. Yani o soru sayısını 15'ten 12'ye indirmemeye çalışırım. 30'a çıkarmak belki mümkün olmayabilir ama o günün şartlarında, o günün ruh durumu içinde, o gün yapabildiğiniz eylemlerde en iyisini yapmak. O şartın en iyisini sağlamak. Ve bunu sadece kendiniz için. Yani herhangi bir ödül beklemeden. Çünkü özellikle çalışma hayatında bazı durumlarda ya da okulda takdir göremeyebiliyoruz yaptığımız şeyin en iyisini yapsak bile. Hayatımızda da bu böyle. Çevremizdeki insanlardan da takdir göremediğimiz durumlar oluyor. O yüzden yaptığımız şeyin en iyisini kendimiz için yapmalıyız. Bu dört anlaşmanın sonunda hayatımızdaki değiştirdiğimiz şeylerin ve hayır demekle evet demek arasındaki farkı da iyi oturtmamızın hayat kalitemizi yükselteceğini iddia ediyor yazar. Ben bunu deneyimlediğimde elimden geldiğince güzel sonuçlarla karşılaştım. Tabii bu insanın sürekli aklında tutabileceği bir durum olmuyor. Bu yüzden ben bu dört anlaşmayı başucuma not aldım ve sürekli gözümün önünde ya da okumaya çalışıyorum. Bu durum aslında beni çok mutlu etti. Çünkü rahatlatan şeyler de oldu. Yani bir konuyla ilgili varsayımda bulunmamak ya da o an yapabileceğim şeyin en iyisini yapmak ya da bir insanın tavrını eğer ben kötü bir niyetle yapmadıysam gerçekten kişisel algılamamak üzerimden birçok yükü aldı. Bu yüzden hem bu kitabı okumanızı tavsiye ediyorum. Eğer okumayacaksanız ya da bu tarz kitapları okumayı sevmiyorsanız dediğim gibi bu podcast'i dinledikten sonra bu dört anlaşmanın ana başlıklarını size hatırlatacak kadar not alıp başucunuza koyarsanız gerçekten yararlı olabileceğini düşünüyorum. Bugünlük bölüm bu kadar. Çok uzun bölümler kaydetmeden çıtır çerez böyle güzel dinleyebileceğiniz süreleri aşağı yukarı yakalamaya çalışıyorum. Geri dönüşleriniz de bu konuyla ilgili beni çok mutlu ediyor. Paylaşabilirsiniz bölümleri, bana yazabilirsiniz. Birçok podcast platformunda var yeni bölümler. Oralardan takip edebilirsiniz. Simal Senem Instagram adresine de yorumlarınızı bekliyorum. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.